Ayrım 9, sayfa 127. Yeni yıl. 19 Aralık'ta 3 ya da 4 haftada bir düzenin dışında banyoya götürdüler bizi. Banyodan sonra 5 dakikalık bir havalandırmaya çıkarıldık. Öyle solgunduk ki bize bakan muhafızlar bile ürperdiler. Lanet olsun, Fina yüzün kireç gibi kadavraya dönmüşsün dedi Asubay Palomo. Merdivenin kenarındaki bu 5 dakikalık güneş banyosu sırasında 7 muhafız duruyordu başımızda. Orada öyle dururken yanımızda şimdi adını anımsayamadığım bir albay geldi. Nasıl olduğumuzu sordu. Sonra yılbaşı gecesi nöbetçi olduğunu ve bize esaslı bir akşam yemeği göndereceğini söyledi. Öteki yoldaşları da banyoya götürdüler. Hemen hiç sabun vermezlerdi bize ama o gün büyük bir parça çamaşır sabunu verildi. Bununla hepimiz yıkanacaktık. Giysilerimiz çok kirli olduğu için onları da yıkamayı kararlaştırdık. Üstümdekinden başka bir gömleğim daha vardı. Ana Gilma'ya da ufak bir havlu vermişlerdi. Sadece 5 dakika süre tanındığı için erkekler çamaşırlarını alelacele yıkamak zorundaydı. Islak çamaşırlarını hücreye götürüyor, kuruyuncaya dek çıplak kalıyorlardı. Elbette sık sık yaptıkları bir şey değildi bu. Giysisiz kalmak gerçekten bir azaptı. Çünkü nemli hücreler ve kışın yaman soğuğu uyumayı zorlaştırıyor, başlı başına bir işkence haline getiriyordu. Bu durumda giysilerin kirli olmasını yeğe tutuyorduk. Yılın son günü öğleden sonra hücrelerimizin kapısını açtılar. Yüzbaşı Dabizon emretmişti bunu. Bu yüzbaşıyla tanışmam şöyle olmuştu. Aylar önce Temmuz sonunda ilk kez banyoya götürüldüğüm zaman karşılaşmıştık. Gömleğimi yıkıyordum ve bu arada iki muhafız tepemde bekliyordu. Kapı açıktı. Bu yüzbaşı oradan geçerken durdu ve biraz gözledikten sonra hiçbir şey söylemeden yoluna devam etti. Kışlanın bu önemli bölümünde gerillalıkla suçlanan pek çok tutuklu olduğunu biliyordum. Bunların arasında bir kadının da olduğunu öğrenince merak etmişti. Gittikten az sonra bir muhafız gelip sordu. Kaç yaşındasın Fina? Yüzbaşı bilmek istiyor. 24 yaşındayım. Muhafız bir süre sonra yine geldi. Bırak gömleği de peşimden gel. Yüzbaşının seninle konuşacakları var. Gittik. Yazı masasının önünde durdum. Nasılsın diye sorarak elini uzattı. Otur bakalım. Bir sandalye gösterdi. Kahve içer misin? Evet. İki kahve getirsinler buraya. Sonra bana döndü. Olduğundan daha genç görünüyorsun. Bazı konularda görüşlerini almak için getirttim seni. Gerillaların Honduras sorunu konusunda ne düşündüklerini bilmek istiyorum. Kurmaylık kursu gördüğüm şu günlerde Honduras sorunu yeniden ordunun karşısına çıktı. Birkaç gün önce sınırda yine çatışmalar olmuştu. Bu yüzden sizin konu hakkında düşündükleriniz çok ilgimi çekiyor. Ana çizgileriyle ona bunun burjuvalar arasında bir çekişme olduğunu, vermek istedikleri havayla hiçbir ilgisi bulunmadığını anlattım. Bunun üzerine yüzbaşı Honduras Savaşı'na katıldığı dönemden söz etmeye başladı. O zamanlar üst değmenmiş. Castillo'yu göstererek anlatmaya devam etti. Bu savaşta öldürmeyi öğrendim. Pek çok şey öğrendim. İnsan bir kere öldürünce ikincisi daha kolay oluyor, öyle değil mi? Ya sen kaç kişi öldürdün şimdiye dek? Kimseyi öldürmedim ben. Hadi hadi masal anlatma bize. Kahrolası. Santa Tecla'da muhafızları öldüren sendin elbet. Hayır. Lanet olsun. Aranızda bir yeğenim olduğunu düşündükçe cinlerim tepeme çıkıyor. Ama ben ona ne yapacağımı bilirim. Hele bir karşıma çıksın. Öldürülen her muhafız için onunuzu zevkle kurşuna dizerdim. Sonra sözü ordu ve ordunun halka karşı taşıdığı sorumluluğa getirerek konuşmasını sürdürdü. Senin gibi insanların, aydın öğrencilerin, ülkenin esenliği için el ele verecekleri yerde muhafızları öldürmek durumunda olmaları çok hayıflanılacak bir şey. Çünkü hepimiz aynı davanın peşindeyiz. Siz de öyle değil mi? Yoksa değil mi? Değişiklikler barışçı yoldan sağlanabilecekken biz tutmuş birbirimizi öldürüyoruz. Bunları söyledikten sonra ayağa kalktı ve gitmeye hazırlandı. Benimle sohbet etmek için daha sonra yine geleceğini söyledi. Ama bunun için epey bir zaman geçmesi gerekecekti. Kasım sonunda bir gün yeniden görüştük. Subaylara çıkarılan öğle yemeğinden kendi tayınını bana verdi. Derken bir kez daha 31 Aralık'ta hücremize gelip Lil ve Ana Gilma ile karşılaştığı zaman gördüm onu. Bizi selamladı ve o gece yılbaşı olduğu için hücremizde temales göndereceğini söyledi. Tamales, mısır unundan yapılan ve muz yaprağına döşenilen bir tür etli börek. Çevirenin notu. Akşam 9 sularında gelip üçümüzü hücreden aldılar. İkinci kattaki büroya götürüldük. Masada iki kişilik akşam yemeği vardı. Çok geçmeden binbaşı Dabizon gözüktü. Bu arada terfi etmişti. Ağzı kulaklarına varıyordu. Küçük bir hediye paketi çıkarıp bana verdi. Paketi açınca küçük bir radyo çıkmasın mı? Ne sürpriz. Benden bir hediye dedi binbaşı. ama sizde kalıp kalmayacağı Üsteğmen Castillo'nun bileceği bir iş. Sonra masamıza oturdu. Bir deste iskambil kağıdı getirmelerini istedi askerlerden. Deste gelince birkaç iskambil hilesi gösterdi bize. Sonra iki şişe içki getirtip askerleri de ikram etti. Şu günlerde bu kısmın sorumluluğu onun üstündeydi. Saat geç olmaya başlayınca Asubay Palomo binbaşım dedi. Bunları hücreye kilitleme zamanı geldi. Herkes yavaş yavaş sarhoş olduğundan ve kendini normal bir ortamda hissetmeye başladığından adam akıllı endişeleniyordu Palomo. Binbaşı nöbetçiydi ve aslında devreye çıkması gerekiyordu. Bu gece bir kere çıktım dedi. Her taraf olağanüstü sakindi. Neyse, bir şeyler hazırlanıyor. Büyük gelişmelerin beklentisi içindeyim. Tamam anladık. Gidip turumu atacağım ve hemen geri döneceğim. Palomo askerlere seslendi. Üç adam daha çağırın. Bunları hücrelerine geri götüreceğiz. Binbaşı gitmeden önce bana ve Lili'ye kendimize ait her şeyi Ana Gilma'ya anlatmamamız gerektiğini söyledi. Bu kıza bilmesi gerekmeyen bir şey söyleyip de başını derde sokmayın. Eğer bilmesi gerekmeyen bir şey söylediyseniz onun da başını yaktınız demektir. Hücremize geri götürdüler bizi. Arkadaşlara radyodan söz ettik. Bunun üzerine ondan en iyi şekilde nasıl yararlanacağımızı tartışmaya başladık. Yılbaşı gecesiydi. Hepimizi anlatılmaz bir hüzün sarmıştı. Doktor Madriz, Asubay Bolonos'a birkaç sakinleştirici getirmeyi başarabilmişti. Gece yarısını uykuda geçirebilmek için almak istiyordu onları. Yeni yılı evde ailesiyle birlikte karşılama umudu gerçekleşmemişti çünkü. Biz biraz daha iyi durumdaydık. Büyük bir yıldızlar geçidi düzenlemiştik gece için. Gece yarısı gelip çattığında şarkı söylemeye koyulduk. Bohemia'nın içki masası konuşması vardı. Onu söylemesini istedik Lil'den. Ama bunun doktor için büsbütün kederlendirici olacağının da farkındaydık. Sonuçta vazgeçtik bundan. Doktor uyanmış ve tartışmamızı duymuştu. Bunun yüreğini daha çok yakacağını ama söylenmesinin yine de hoşuna gideceğini belirtti. Gece saat 12'den sonra fişekler atılmaya koyulunca Lil içki masası konuşmasını söylemeye başladı. Bitirince alkışladık. Sonra birkaç gün önce doktorun Lil'in ve Vali'nin parti şiirini anımsayıp düzenlemeye çalıştıkları geldi aklımıza. Lil'den bunu söylemesini istedik. Bu şiir cesaret ve umutla dolduruyordu içimizi. Lil bitirince öyle etkilenmiştik ki alkışlayacak halimiz kalmamıştı. Kimse bir şey söyleyemiyordu. Derken yeni yılı haberleyen siren seslerini duyduk. Yaşasın halkımız, yaşasın devrim diye bağırdık hep bir ağızdan. Lil ile kucaklaştık. Umarım dışarıda her şey yolundadır ve bütün sorunlar halledilir. Cristobal bana seslendi. Fina kucaklıyorum seni. Bütün arkadaşlarımızı anıyorum. Sonra sustuk. Herkesin yoldaşını andığını düşündüm. Hepimiz yeni yılı dışarıdaki savaşımın sürdüğü inancı ve umuduyla karşılamıştık. O zamanlar bizi ateşlendiren şiirin bir bölümü yaklaşık olarak şöyle. Parti. Yüreğini ve hayatını getirmiyorsan beraberinde hiç zahmet etme. Aramıza katılmak için katılmanla ayrılman bir olur. Rahat bir yer arıyorsan sıcak sudan soğuk suya girmeyecekse elin hiç zahmet etme. Yarının en güzel çiçek olduğu bu meydana gelmeye. Bu yol ancak baş koyanlar içindir. Burada sen yemekte en sonuncu, edinmede en sonuncu, uykuda en sonuncu ama ölmede en birinci olmalısın. Roberto D'Abizon El Salvador ordusunda binbaşıydı. Ekim 1979 darbesinden sonra açığa alındı. Daha sonra ölüm mangalarının liderliğini yaptı. 1982 yılında sahnelenen seçim aldatmacasına aşırı sağcı Arena Partisi'nin adayı olarak katıldı. Dışarıdan haberler. Elimizdeki küçük radyodan dışarıda neler olup bittiğini öğrenebiliyorduk. Radyoyu en iyi şekilde nasıl kullanabileceğimiz üzerine hep birlikte kafa yormuş, piller uzun süre dayansın diye yalnızca önemli şeyleri dinlemek için açma konusunda görüş birliğine varmıştık. Böylece sabah ve akşam saatlerindeki önemli haber programlarını ayrıca günde yarım saat kadar da müzik dinlemeye kararlaştırdık. Doktor Castro Morgano'nun 3 Ocak'ta kaçırıldıktan bir süre sonra serbest bırakılışını ve bu kaçırılmayı RN'nin üstlenişini bu şekilde öğrendik. Bu haber Haydi'yi çok mutlu etmişti. Bizi de elbette. Önderlikten yoksun oldukları halde yine de devam ediyorlar diyordu Haydi. Şimdi bana acı çektirecekler ama bunun önemi yok. Arkadaşlar epeyce zor durumdaydılar. Paralar suyunu çekmeye başlamıştı. Günler geçiyordu. Artık hiç olmazsa ülkenin siyasal durumu konusunda daha iyi bilgi edinebiliyorduk. Cizvit rahiplerinin ilk kez sınır dışı edilmeleri, seçim kampanyasının gitgide ilerlemesi ve yönetimin saplandığı bunalımın ağırlaşması ve benzeri hep radyodan öğrendiğimiz gelişmelerdi. Bütün bunlar tartışmalarımızı diri tutuyordu. O dönemde güvenlik güçleri tüm ilgisini dışarıya, Claremont'a bağlı subayları izlemeye verdiğinden bize karşı tutumları gevşemişti. Bir gün Castillo geldi ve hücrenin kapısının açılmasını emrettikten sonra sordu. Söyleyin bakalım Josefina ya da Hayde, hanginiz tanıyor Paguito'yu? Hiçbirimiz diye yanıtladı Milagro. Sizi bir araya getirmekle hiç de iyi bir iş yapmadık galiba. Ne diyeceğinize çoktan karar vermişsinizdir. Paguito konusunda ısrar ediyordu. Kimse karşılık vermeyince öfkelenerek bağırmaya başladı. Palomo, Palomo, evet üsteğmenim. İki parça ip getirin bana. Fina'yı ve Hayde'yi ayaklarından tavana asacağız. Önceden ne söyleyeceklerini kararlaştırıp canımı sıkıyorlar. Sorularımı yanıtsız bırakmak neymiş öğretelim şunlara. Ayaklarından tavana asılınca görürler. Sahi mi üsteğmenim dedi Palomo biraz afallamış bir şekilde. Evet gidip iki parça ip getirin. Hücrenin kapısı kapandı. Gelip bizi almalarını beklemeye başladık ama kimsenin geldiği yoktu. Poma'nın kaçırılışı. 20 Ocak'ta radyodan Albay Ernesto Claremont'un Plaza Libertad meydanında yaptığı konuşmayı dinledik. Epeyce durduk bu konuşmanın üstünde. Bu arada örgütlerimizin seçim kampanyalarına karşı nasıl bir tutum aldıklarını öğrenmeye de can atıyorduk. Ayın 27'sinde her zamanki gibi Radyo İnternasyonel'in sabah haberlerini dinlemek niyetindeydik. Tam radyoyu açtığımız anda Turizm Merkezi İSTU Müdürü Roberto Poma'nın kaçırıldığı haberi verilmeye başlandı. Radyoyu kullanan Hayde sevinçle üstüme atıldı. Duydun mu? Evet evet, Roberto Poma kaçırılmış. Bu ERP'nin işi bak görürsün. Haberin sadece sonunu duyabilmiştik ama daha sonra bu haberi yine verdiler. Biz de konuyla ilgili her şeyi öğrendik. Birkaç aracın üstünde RP harfleri işli kızıl bayraklar bulunmuştu. Sevinçle kucaklaştık. Zorlu bir eylemdi bu dedim Lile. Baksana üç korumayı vurmak zorunda kalmışlar. Roberto Poma'yı kaçırmak öyle çocuk oyuncağı değildi. O sırada öğle yemeğini getirdiler. İster istemez kapattık radyoyu. Nöbetçilerin çoğu radyomuz olduğunu bilmiyordu. Öğrendiklerini de elimizden alabilirlerdi. Adamlar gözden kaybolunca radyoyu yeniden açıp başka istasyonlar bulmaya çalıştık ama piller çok zayıf olduğundan başaramadık. Tacita sevmemize bir anlam veremiyordu. Ne olup bittiğini anlatınca çok iyi dedi. Acı çekmenin ne demek olduğunu bu ciğeri beş para etmezlerini de öğrenmesi içimi ferahlattı. Onlarınki can da milletinki patlıcan sanki. Haberlerde Roberto Poma'nın yaralanmış olabileceği söylendiği için umarım zartayı çeker diye de ekledi. Hayır dedik ona. Bu durumu daha da ağırlaştırır. Politik bilinçsizliği içinde egemen sınıftan birinin ölmesini dilemek yapılacak tek iş gibi görünüyordu ana Gilma'ya. Daha sonra bu haberi öteki yoldaşlara da aktardık. Böyle bir şey duymak hepsini de hoşnut etmişti. Bir takas olasılığının bulunup bulunmadığı sorusu atıldı ortaya. O zaman dedi Valle, Tiburcia ile Marcello gider herhalde. Hayır dedim, bizi mutlaka hep birlikte çıkarırlar. Benim adımı soran bile çıkmaz dedi Valle. Doktor Madrid söze karıştı. Buradan dışarı sağ olarak çıkabilen biri kalanların hayatını güvenceye alır her zaman. Niye derseniz hükümet buradaki tutukluların varlığını inkar edemez de ondan. Doğruydu bu. Güvenlik güçlerinin ister devrim ister bir halk hareketinin üyesi olsun muhalifleri tutuklarken uyguladığı yasa dışı ve hukuku zedeleyici yöntemlerden yakınan bir tanık ifadesi duyulmamıştı şimdiye dek. Sağ salim dışarıya çıkabilmek işte bu yüzden önemliydi. Bence takas olasılığı vardı ama pek çok etmene bağlıydı bu. Her şeyden önce yeraltı örgütleri arasında tutuklanmalar ve güvenlik durumları konusunda karşılıklı bilgi alışverişini sağlayacak bir bağlantı bulunması gerekiyordu. Lil Milagro bana RN ile Devrimci Halk Ordusu ERP arasında resmi bir bağlantı olmadığını, hatta RN'nin benim tutuklanışımı henüz doğrulattıramadığını söylemişti. FPL'deki yoldaşlardan da ancak birkaç tutuklanmanın haberi alınabilmişti. ERP fidye isteğinde bulunmayı epeydir tasarlıyordu ama bunun tutuklanan yoldaşların takası için kullanılabileceği hiç hesap edilmemişti. Eylemin gelişimiyle birlikte artık bu olasılığı da düşünmeye başlamış olmalıydılar. Poma'nın önemi bir takasın gerçekleşmesini sağlayacak büyüklükteydi. Ama güvenlik güçleri alışılageldiği üzere gerillaları öldürünceye kadar işkence yaptıklarından örgütler belirsizlik içinde kalıyor, onların sağ olup olmadıklarını tam bilemiyorlardı. Bu yüzden takası son ihtimal olarak görüyorduk. Marcelo benim için konu son derece açıktı. Ötekiler karşımıza çıkan bu serbest bırakılma olasılığına niçin sevinmediğimizi anlayamıyordu. Radyomuz olduğunu bilen askerlerden biri bunu üst değmene söylemişti sanırım. Akşam yemeği saatinde gelip radyoyu elimizden aldılar. Çaresiz verdim. Kendimi tutamayıp biraz bağırıp çağırdım ama neye yarar? Radyo elden gitmişti. Özgürlüğe doğru. Ertesi gün yani cuma günü sabah saat 7'de beni ikinci kata üst değmen Castillo'nun yanına götürdüler. Bir yazı masasının önüne oturmam için bir sandalye çekildi. Sonra Castillo geldi, kahvaltı etmek istiyor musun diye sordu. Fazla aç değilim diye yanıtladım. Bir şeyler yersen iyi olacak çünkü dışarıya gideceksin. Askerlere seslendi, kahvaltımı getirin buraya ve Josephine'e verin. Daha sonra da telefonu açıp bir numarayı aradı. Polisi aramıştı. Söylediklerini ben de duydum. Şefi ver bana. Yanıt gelmesini bekledi. Ben üst değmen Castillo, albayım. Kızı almak için göndereceğiniz araca birkaç giysi de koysanız giyinebilsin diye. Evet, aracın yarım saat içinde burada olacağını sanıyorum. Evet, biz de buradan bir araç katacağız. Paloma ve 3 ajan da birlikte gidecekler. Tamam, baş üstüne albayım. Telefonu kapayıp bana döndü. Polisle ERP arasında silahlı bir çatışma çıktı. Bir minibüsü bırakıp kaçmak zorunda kaldılar. Minibüste üstünde kan lekeleri olan kadın giysileri bulundu. Örgütteki hangi kadının ehliyeti var? Ne dersin? Sence o minibüste kim vardı? Bilmiyorum. Kimin ehliyeti olduğundan da haberim yok. O anda Subay Palomo başka bir adamla birlikte içeriye girdi. Üst değmenim araç hazır. Sürücülüğü bu adam yapacak. Biraz daha beklemek gerek diye yanıtladı üst değmen. Polis bir otomobil ve kızın giyinmesi için bir şeyler gönderiyor. Gözünüzü açın. Otomobil gelince bana bildirin. Şimdiye değin duyduğum her şey kasıtlı olarak söylenmişti. Yolumu gözleyen gelişmelerin beklentisi ve tedirginliğiyle korkuya kapılmam isteniyordu. Palomo dışarı çıktı. Sana sözünü ettiğim minibüs ve kanlı giysileri görmen için polise götürüleceksin dedi Castillo. Roberto Poma'nın kaçırışıyla ilgili soruşturmaya hemen ellerinin altında bulunan kişilerle başlamayı düşündükleri gün gibi açıktı. O kişiler de Marcelo ile bendim. Bu sorguların, işkencelerin ve benzeri yeniden başlaması demekti. Hem de başka ajanlar eliyle. Bunun anlamı şuydu. Bana biraz saygı gösteren, sözde daha insancıl, ne de olsa durumumu anlayıp acıyan ve yardım etmek isteyenlerin güven duyup onları dost olarak benimsemem için birkaç aydır gösterme inceliğinde bulundukları yumuşak tutum sona ermekteydi. Sadece yoldaşlarıma ihanet etmem için değil, bütün bütüne teslim olmam için beni kendi yanlarına çekmekle görevlendirilmiş kişilerdi bunlar. Zor bir görevdi bu. Külfetli, çapraşık, incelik gerektiren bir işti. Ama onlar için en yararlı olanıydı. Çünkü amaçlarına ulaştıklarında insanı dik tutan şeyi bir daha olmamak üzere yıkmış oluyorlardı. Yıkılan devrimcinin ilkeleriydi. İnsan bundan sonra yaşadığı sürece halkına ve devrime kötülük ederdi. Ulusal muhafızlardaki uzmanlar acil durumlarda örneğin Roberto Poma'nın kaçırılması gibi olaylar karşısında bu anlattığım yöntemi bırakıp işkenceye dönüyorlar. Onlar açısından zamanla daha iyi sonuç veren, birkaç aydır da bana uygulamakta oldukları o yöntemi hep ellerinin altında tutuyorlardı elbette. Orada yarım saatten fazla oturup bekledim. Castillo adımı, soyadımı, doğum tarihimi ve benzeri okuyacağım bir band kaydının yapılacağını söylüyordu. Bunun üzerine bu kaydı sağ olup olmadığımı öğrenmek için yoldaşlarımın istediğini düşündüm. Teybin düğmesine bastı. Hadi bakalım dedi. Yaşını, adını, nerede okuduğunu filan söylemeye başladı. Tam adımı söylüyordum ki telefon çaldı. Castillo teybi kapatıp telefonun ahizesini eline aldı. Onu yine hücresine götürün diye emretti askerleri. Bir süre sonra yine gelip hücreden aldılar benim. Aynı yerde 1,5 saat daha oturdum. Kimse gelmiyordu. Başımda bekleyen 2 ajandan biri ayağa kalkıp odadan çıktı ve bir gazeteyle geri döndü. Oturup okumaya başladı. Birinci sayfa Roberto Poma olayının fotoğraflarıyla kaplıydı. İkinci sayfada Roberto Poma'nın kaçırılışının bilançosu, 3 koruma polisi öldü diye bir başlık ilişti gözüme. Ölen korumaların resimlerini de basmışlardı. Böyle uzaktan okumaya çalışıyordum gazeteyi. Ajan başka bir sayfayı açarken ötekisi yalnızca manşetleri ve başlıkları da olsa gazeteyi okuduğumu görünce hareketlendi. Gazeteyi Berik'in de elinden alıp katladı. Daha sonra okursun dedi. Eylemden haberdar olmam işlerine gelmiyordu. Bu bana moral verir, önüme çıkacak sorgularda ve işkencelerde daha dirençli olmamı sağlardı. Zorlu bir eylemin yürütülebilmiş olduğu gerçeği dışarıda işlerin yolunda gittiğini gösteriyordu. Görevim sonuna kadar direnmekti artık. Bundan az sonra bir telefon görüşmesi yapmış olan Castillo geldi ve hücreye götürülmemi buyurdu. Yeniden hücreye dönünce Lil ve Ana Gilma ile birlikte kahvaltı yaptık. Onlara bu götürülüp getirilmelerin çok tuhafıma gittiğini anlattım. Lil belki de yoldaşlarının bizi takas etmek istediğini söyledi. Muhafızların niyetinin beni polise teslim etmek olduğunu açıkladım ona. Ama Lil görüşünde ısrar ediyor ve Marcelo ile sen buradan çıkacaksınız bak diyordu. Hayır diye yanıtlıyordum. Buradan çıkacaksak hep birlikte çıkacağız. İkimizin kurtulup kalan yoldaşların er ya da geç akıllarını kaçırmalarına ya da ölmelerine yol açacak bu insanlık dışı, onur kırıcı ve alçaltıcı koşullarda yaşamaya devam edecekleri şeklindeki bir olasılığı düşünmek bile istemiyordum. Hele Doktor Madriz'in durumu içimi sızlatıyordu. Epeyce kötüleşen sağlığı, son zamanlarda sürekli içinde bulunduğu sıkıntılı ve gergin ruh durumunu daha da ağırlaştırıyordu. Gazeteden okuduklarımı arkadaşlara aktardım. Üç korumanın vurulduğunu söyleyince iyi yapmışlar dedi vale. Evet dedim, bu eylemin uygulanacağını hiç hesaplamıyordum aslında. Zasarlanışı oldukça eskilere dayanıyordu çünkü. O kadar ki artık rafa kaldırıldığını düşünmeye başlamıştım. Hem bilinen bir eylemdi bu ama düşmanın bilgisi yalnızca bir kaçırma olasılığına kadar dayanıyordu. Yoksa ne eylemin zamanından ne de kimlerin uygulayacağından haberleri vardı. Öğleyin Castillo gelip hücremizin kapısına açtı. Josefina dedi, bizden ayrılıyorsun, polise değil Cezayir'e gideceksin. Erepeli yoldaşların dün sabah Roberto Poma'yı kaçırdı. Şimdi sizin serbest bırakılmanızı istiyorlar. Kimlerin serbest bırakılmasını istiyorlar diye sordum. Senin ve Marcelo'nun. Peki ya Lil, Cristobal ve ötekileri? Onlar kalıyor, onlar Erepe'den değil. Sizi bırakıyoruz. Şimdi Santa Ana'ya gidip gerekli belgeleri alacağım. Bu gece gidiyorsunuz buradan. Sonra hücre kapısını kapayıp gözden kayboldu Castillo. Lil ile bu gelişmeyi konuşmaya başladık. Beni kucakladı. Nasıl seviniyorum dedi. Konuştuklarımızı aklından çıkarma. Birleşme için çalışmalıyız. Birleşmenin ne kadar yaşamsal olduğunu burada hep birlikte gördük. Bu yolda çaba harcamazsak dağınık durumumuzdan yararlanarak örgütlerimizi kolayca ezmeye devam ederler. Bu sözleri işitince boğazım düğümlenir gibi oldu. ERP'nin yalnızca bizi istemesine bakılırsa örgütler dışarıda hala kendi yollarında gitmekteydi. Yoksa ERP sadece bizim bırakılmamızı istemekle kalmazdı. Aklıma yatan ilk olasılık örgütlerin birbirleriyle bağlantısı bulunmadığı için Dil Milagro'nun ve ötekilerin tutuklandığının partinin bilmemdiydi. Bu nedenle bütün gelişmeler bir takasın gerçekleşebileceğini gösterdiği halde sevinemiyordum. Ben serbest bırakılacaktım, öteki yoldaşlarsa burada kalacaktı. Bunun düşüncesi beni çok rahatsız ediyordu. Lil Milagro'nun söyledikleri çok doğruydu. Bu sözleri duyunca üzüntüm büsbütün artmıştı. Haydi Lil Milagro bu pek iç açıcı olmayan şartlara rağmen politik ilgisini yitirmemişti. Sözleri bu çok önemli tutumu yansıtıyordu. Bütün bu deneyimlerden devrimci birlik ve olgunluğun gelişmesi yönünde yararlanmak. Milagro'nun bu tavrı beni çok duygulandırmıştı. Uygulamayı düşündüğümüz şey sadece deneyimlerimizden kişisel bir çıkarsama değil, devrimci ve nesnel bir sorumluluktu. Cezaevinde başka örgütlerden tutukluların gelip geçtiğini gördükçe birliğin önemi kafamıza dank ediyordu. Bu durumun düşmanın ülkedeki devrimci hareketi zindanlarda ezebilmesinde ne kadar önemli bir rol oynadığını anlamıştık. Öğle sonrasını bundan sonra neler olacağının gerilimli beklentisi içinde genellikle suskun geçirdik. Suskunluk yalnızca bir kez Marcelo'nun Assubay Bolonos'un yukarıya gelip bizimle ilgili bazı tarihleri sorduğunu anlatmasıyla bozuldu. Bolonos'un üstlerinin işi bir an önce sonuçlandırmak için acele ettikleri anlaşılıyordu. Bunun için de belgelerimizin tam olarak derlenip toparlanması gerekiyordu. Bolanas o öğle sonrasında ikinci kez yukarıya geldiğinde davranışları gözle görülür biçimde değişikti. Hatta Marcelo'ya dostça davranmaya çalışmıştı ama gerginliğini saklayamamıştı. Bu bir şey değil dedi Marcelo. Öteki muhafızlar beni görünce taş kesiliyor. Ulan Marcelo dedi Valle, bu gece yolcusun be. Bunu henüz iyi bilmiyoruz diye karşılık verdi Beriki. Düşünsene assubay kapıyı kaparken ayağıma basıyor ve benden özür diliyor. Hey be diye bağırdı Doktor Madriz. Buna bir yerde rolleri değişmek denir. Anlaşılan benim Santa Ana Belediyesi'ndeki belgelerimi bulamıyorlar. İsimlerimizin doğru dürüst yazılmasını istemeleri bundan. Assubay Bolanos'un sinirleri alt üst oldu. Bolanos üçüncü kez yukarıya geldiğinde daha da gergindi. Marcelo'yu koridora çıkarıp adını yazmasını rica etti. Sonra Marcelo'yu yine hücresine geri götürdü. Ama o kadar alt üst olmuş durumdaydı ki kapıyı kapatmayı unuttu. Olu şey değil diyordu Doktor Martins. Daha sonra akşam yemeğinden az önce Chelamena ve Cuervo Marcello'yu almak için geldiler. Dönünce bize neler söylediklerini anlattı Marcello. Lanet olsun, bu gece buradan çıkıyorsun Marcello demiş Chelamena. Herhalde siz istediğiniz için değil diye karşılık vermiş Marcello. Onu aşağı kata üst değmen Castillo'nun yanına götürmüşler. Dinle Marcello diye konuşmuş Castillo. Bu gece seni serbest bırakacağız. ERP Roberto Poma'yı kaçırdı. Şimdi Josefina ile senin serbest bırakılmanızı istiyor. Öteki tutuklular için böyle bir şey söz konusu değil. Castillo'nun sesinde o tehdit edici hava yokmuş artık. Aile arasında bir olay konuşuluyormuş gibi davranmaya çalışıyormuş ama sinirliliği gözden kaçacak gibi değilmiş. Bakışlarını kaçırıyor, uğradıkları yenilginin etkisini belli etmemeye çalışıyormuş. Marcello durumun tam anlamıyla değiştiğini görünce sormuş. Peki kalanlara ne yapacaksınız? Onların da bırakılması istenmedi mi? Hayır diye ekşi bir sesle yanıtlamış Castillo. Onların adı geçmiyor. Sahiden de acayip bir durum. Ama gerçek bu. Yalnızca sizin bırakılmanızı istiyorlar. Sizinkilerin Lil Milagro ile Valle'yi de talep etmelerine bir neden yok aslına bakarsan. Yine de ben tutuklu yoldaşlar için güvence vermenizi istiyorum. ERP onların bırakılmasını istememişse burada olduklarını bilmediklerindendir. Ama biz biliyoruz. Ötekiler de serbest bırakılmalı. Bak demiş Castillo özür dilercesine. Cezayir'e gideceksiniz çünkü böyle isteniyor. Salomon ve Cristobal'e gelince ailelerine haber vereceğiz. Böylece gelip onları alabilecekler. Sonra aileleri onları yurt dışına çıkarmanın çaresine bakacak. Lil Milagro, Heidi ile Vale'nin işi daha uzun sürecek. Çünkü onlarınki biraz karışık bir mesele. Bu söylediklerinizi unutmayın demiş Marcello. Sözünüzü tutmadığınızı öğrenebiliriz. Kesinlikle sana söz veriyorum diye konuşmuş Castillo. Senden bu konuştuklarımızın aramızda kalmasını rica ediyorum. Bunun dışarıya sızmaması için dikkat etmek gerekiyor. Hükümetin bu görüşmeleri yürütmesini istemeyen düşmanları olabilir. Tamamdır diye yanıtlamış Marcello. Yıkanmak istiyor musun? Yıkan öyleyse. Daha sonra sana giysi getireceğiz. Çünkü saat 7.30'da almaya gelecekler seni. Saat 6.30'da akşam yemeğini getirdiler. Yalnızca 2 kişilik yemek getirmişlerdi. Onbaşı Hernandez açıkladı. Sen yemeğini aşağıda yiyeceksin. Ayakkabılarını giy.